Hayattan sahne, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Merhaba sevgili dostlar. Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun podcast'leri devam ediyor. Karlı bir İstanbul gününden sesleniyoruz size bugün. Bildiğiniz gibi kar her yeri kapladı İstanbul'da ve yollar kapandı, şehre giriş çıkışlar durduruldu, okullar tatil oldu, her şey, hayat bir anlamıyla durmuş oldu. Ben Nevzat Süz.
Ben Müge Savut.
Ben Esra Kucur.
Bugün size oyun kavramından söz edeceğiz. Az önce bir video izledim. Bir kar küreme aracı mahalleye gelmiş. Çocuklar da şey diyor, lütfen temizlemeyin, karı temizlemeyin falan. Şoför de baktı bir süre. İyi peki tamam dedi ve gitti. Çünkü çocuklar oyun oynamak istiyordu karda. Sadece şu çocuklar değil. Bu karla beraber aslında hepimiz gördük ki insanlar sokağa çıktılar. Sokakta
kar topu oynadılar. Eğlendiler.
Evet. Bu da şeyi gösteriyor aslında bizim içgüdüsel olarak ya da zihinsel olarak neyse işte onun adı. Bir şekilde oyun oynamak istiyoruz. Şimdi oyun oynama meselesinden bahsederken mutlaka John Huizinga'dan söz etmeden geçemeyeceğiz galiba. Çünkü Hollandalı tarihçi bu konuda gerçekten mihenk taşı olacak bir eser yaratmış. İşte düşünen insan, alet yapan insan ve sonunda da oynayan insan, Homo Ludens kitabını yazmış, araştırmasını yazmış. Bu eser Ayrıntı Yayınlarından dilimize çevrilmiş Mehmet Ali Kılıçbay tarafından. Bu konuda gerçekten araştırma yapmak isteyenlerin bir başvuru kaynağı, önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Hemen oradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Huizinga oyunu yaratan faaliyetin zihin dersek aşırıya kaçmış oluruz, içgüdü dersek hafife almış oluruz diyor. Dolayısıyla başka bir yol öneriyor aslında. Biz hep belki de şey olarak görüyoruz, yani bir içgüdüsel faaliyet. Çünkü sadece insanlar oynamıyor. Hayvanlar da oynuyor. İşte kediler, köpekler, diğer canlılar. Oyun oynuyorlar, insanlar gibi oynuyorlar. Dolayısıyla bunu bir zihinsel faaliyet olarak görmek doğru olmaz. Ama tek başına içgüdüsel olarak da gördüğümüz zaman bir takım kuralları var. Oyunun bir takım kuralları var. Bunları da es geçmiş oluruz bir anlamıyla.
Yani oyun istekle yapılan gönüllü bir eyleme mi dönüşüyor aslında?
Evet.
Değil mi? Hani
ve insanı özgürleştiriyor bu bağlamda. Evet. Çünkü evet, her ne kadar kural da olsa sonuçta oynayan kişiler bu kuralları koyuyorlar. Fakat o kural içerisinde özgürleşmek için bunu yapıyorlar ve yaratıcılık devreye giriyor.
Ve bu devinimde sürekli tekrarlanmış oluyor o özgürlüğü tadabilmek, o istekle oyun oynama güdüsünü. Hani tabii ki kişi özgürleşmek için bunu düşünerek yapmıyor ama bu yolda devam ediyor işte.
Ya gerçeklikten kopmak aslında birazcık daha. Gündelik hayatın gerçekliğinden kopma olarak düşünebiliriz. Geçen podcast'te izleyiciden bahsetmiştik ya, orada da bir insan tiyatroya gider ve o gerçeklikten kopar aslında. Yani sokaktaki, kendi yaşamındaki gerçekliğinden kopup başka bir gerçeklik, başka bir düşsel bir alanın içine girmiş olur. Oyunda da aslında bu böyle birazcık daha. Kendi gerçekliğinden kopup başka bir alana girmiş oluyor. Başka bir faaliyet, düşsel alana girmiş oluyor. Ve orada her şey özgür bir anlamda. Dediğin gibi isteğe bağlı. İstediğin zaman yaparsın. İstediğin zaman oynarsın. Boş zamanında da oynayabilirsin. Sokakta yürürken bile ayağına bir taş gelse, taşa vura vura gittiğinde bile aslında kendince bir oyun oynuyorsundur. Bu diğer canlılar içindir de böyle. Ritüel ya da bir törene dönüştüğü zaman iş artık bu görev olmaya başlıyor.
Hmm. çocuk oyunlarının temelinde insanlığın kültürel gelişiminin yattığını söyleyebilir mi, söyleyebilir miyiz?
Ya tabii işte zaten John Huizinga da tam da bunun üzerine temellendiriyor oyun kavramını. Kültürden önce gelmiştir diyor. Huizinga'ya göre oyun kültürden öncedir. Yani aslında bütün kültürleri yaratan şeyin de oyun olduğunu söylüyor. Bunu da çeşitli biçimlerde biliyorsunuz günümüzde açıklıyorlar. Bir haz alma, çocukların gelecekteki yaşamlarına hazırlık, işte evcilik oyununda olduğu gibi. Ama Huizinga bunların hep dışında tutarak oyun kavramını hayatımızın içinde sürekli var olduğunu, sürekli oynadığımızı söyleyerek aslında ritüelleri de yaratan şeyin oyun olduğunu. Yani bizim yaşam alışkanlıklarımız nedir? İşe gideriz. Ama bunu ilkel insana baktığın zaman avlanmaya gider. Yine işe gider aslında. Avlanır, kabilesini doyurur. Avlanırlar ve kabilesini doyururlar. Biz de artık modern köle diyebiliriz insana. Burada da işe gider, para kazanır ve ailesini doyurur diyebiliriz. Bu bir gündelik bir faaliyet. Ama bu faaliyeti yaratan şeyin oradaki hareketlilik. Aslında biraz önce söylediğim o tekrarlanan hareketler, hani sanatın da doğuşuna neden oluyor ya bütün bunlar. Tekrar eden paternler bizim zevk almamıza da neden oluyor.
Psikanalitik olarak Freud da şöyle bakıyor. O duygusal yanından, duygulardan, işte çocuğun duygusal gelişimindeki etkisi nasıl oluyor oyun üzerinde? İşte bu travmatik olaylar sonucu ortaya çıkan olumsuz duygulardan etkilenmemesini sağlıyor diyor. Mesela oyun üzerine araştırmalar yaparken. İşte oyunu gözleyerek çocuğun duygusal çatışmalarını ortaya çıkarma imkanı buluyor. Bu tarz araştırmalar yapmış Freud. İşte düşler, sinirsel belirtiler gibi açıklanabilir ya da yorumlanabilir diyor Freud buna. Hı hı. Freud da böyle bir yerden bakmış mesela.
Ya aslında bu bilim çağının, yani 20. yüzyılda bilimin gelişmesiyle beraber John Huizinga da kendi tavrını koyuyor bunun üzerine. Ama hep onlardan hep bağımsız düşünüyor Huizinga. Hatta çoğunlukla antropolojiden de bağımsız düşünüyor. Psikoloji biliminden de bağımsız düşünüyor diyebiliriz.
İşte orada da oyunla tedavi. Zaten o yöntem de öyle gelişmiş. Freud kavramı, o kavramı ortaya atıyor. Bu psikanalitik açıklamalar ya da araştırmalar üzerine oyunla o şeyi, sağaltımı gerçekleştirmek üzerinden yürüyorlar aslında.
Bizde var olduğu için, yani oyun oynama edimi insanda var olduğu için çeşitli biçimlerde kullanılmış, işte çocukların eğitiminde ya da dediğin gibi psikanalizde de kullanıla gelmiş tabii ki oyun. Yani bizde zaten var olan bir şey. Yani kendi varlığımız oyun oynamaya yatkın olduğundan bunu bir avantaja çevirmeye çalışılmış tabii ki.
Yani insan oyun oynamaya ihtiyaç mı duyuyor baktığımızda? Çünkü hani ritüellere, mitlere kadar dayanıyor ya bu oyun oynama hali. O zamanlardan beri sürekli oynuyor insan. Hala da oynamaya devam ediyor. İhtiyaç mı?
Tabii oyun arınma oynamak gibi. Yani çocuk belki şey atıyorum mesela, daha küçük çocuk için bir merak duygusuyla bir şeyi alıp işte onu kurcalıyor olması, zarar mı verecek, iyi mi olacak, o duyguyu keşfetmesi, bunu bilinçsiz olarak başlatıyor. Hı-hı. İlk önce ona zarar verdiğine ikna olduktan sonra bundan vazgeçmeye başlıyor. Bir şeyleri öğreniyor aslında, oyun oynayarak da öğreniyor ilk aşamalarda. Hı-hı. Çocuk çocuk da işte böyle geliştiriyor kendini. Bir süre sonra örnek aldığı şey işte aile. Ailenin yaşam biçimi, dışarıyla bağ. Hani çocuk sonra dışarıda ya da arkadaş çevresinde oyun oynamaya başlıyor. Oradaki toplumsal kültür, o kültür neyse çocukta baktığı, gördüğü şeyleri oyunla tüketmeye başlıyor. Bu da bir sağaltım aracı bence çocukta. bir şeyleri öğrenmek için, hayatın içerisinde ayakta durabilmeyi öğrenmek, bir mücadele etmek, bir mücadelenin parçası olmak, varlık olarak kendini ifade etmek belki.
Yani evet, oyunun zararlı eğilimlerden masum bir biçimde kurtulmaya yarayacağını söyleyenler var. Bunu oyun oynamayı buraya doğru ittiren bir görüş var. Yani bu pedagojide kullanılan bir yöntem neticede. Ya da bunu böyle açıklamaya çalışan bilim adamları olmuştur. Burada birazcık daha gerilim ve heyecan var aslında. Bizi oyuna bağlayan şeylerden bir tanesi ve bu gerilim ve heyecan oluyor. Heyecansız oyun olmuyor. Yani o biraz önce karda kaymaya çalışan çocukların o videoda heyecanını görebiliyoruz. Tamam peki diyor ve gidiyor kar küreme aracı ve büyük bir coşkuyla kara doğru koşmaya başlıyor çocuklar. Bu heyecanı duyuyorlar. Oyun oynamanın, tabii ki oyunun kendi içinde de yarattıkları heyecan var. Yani karda kayarken bir yerlere çarpıyorlar ve gülüyorlar. Gülme meselesi, eğlenme meselesi de girmeye başlıyor. Ama eğlence olmadan da oyun olabiliyor aslında. Sadece bir gülme eylemine endeksleyemezsiniz oyunu. Yoksa ritüeller ortaya çıkmazdı. Ya da başka edimler ortaya çıkmazdı.
Oyunun birleştirici gücü de var değil mi? Mesela ritüellere baktığımızda da öyleydi. Şu anda da işte siz kar örneğini verdiniz. Ben de geçenlerde kar yağarken böyle pencereden dışarı baktım. İnsanlar sokağa dökülmüş, eğleniyorlar. Birbirlerini tanımayan insanlar birbirlerine kar topu atıyorlar. O kadar güzel ve keyifli görünüyordu ki, pandemi süreciyle birlikte zaten artık tek kişilik hayatlarımıza gömüldük. Hiç iletişim kuramaz hale geldik. Sokakta insanlar mutsuz yürüyor. Ve dediğiniz gibi hani bir oyun o anda onları birleştirdi. Bambaşka bir evrene soktu aslında. Hani hayal gücü devreye girdi orada. Ve mutluluk vardı her şeyden öte.
Ritüellerde de böyle. Ritüel de birleştirici bir güç. Yani bizon derisiyle yapılmış şeyi, ritüelleri düşündüğümüzde onun bir bizon olmadığını biliyoruz ya da aslan olmadığını biliyoruz. Oyun oynarken ondan korkuyoruz ya da çekiniyoruz. Hep birlikte o toplu katılım denilen şey, ritüellerdeki toplu katılım bunu gösteriyor zaten. Biz biliyoruz onun öyle olmadığını. Ama onun bir oyun tarafı da olduğunu da biliyoruz yani.
Bu heyecan arama mevzusu mesela 1964 yılında Heckhausen, işte Helenko diye bir bilim adamı var. Bir takım modeller deniyorlar. Onun kuramına, yani Helenko'nun kuramına genel bir davranış modeli olan heyecan arama kavramını ortaya atıyor Heckhausen. Bu kurama göre de işte birey korku, iç gerginlik ve engellerden kurtulmak isterse oyunla rahatlar diyor mesela. Korku, iç gerginlik ve rahatlama. Yani baktığın zaman oyun kavramı aslında kişinin hem duygularını inşa ediyor, bir taraftan dışarıdaki hayata hazırlıyor. Genel olarak o özgürleşmek için yapılan bir eylemin aslında ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Çünkü çok fazla araştırmalar yapılmış. Oysa şimdi baktığımızda günümüz çocukları ne sokak kültürünü biliyor. Biz bir nebze 70'li yıllarda doğan çocuklar biraz daha hani bizim gençliğimiz nerede? Sokakta sokak oyunları, çocuklarla eğlenceli vakitler geçirdiğimiz, güvenin olduğu, birbirimize kattığımız o bir dolu bir çeşit ip atlama bile bir şey öğretiyordu bize. İletişim kurmayı, saklanmayı, eğlenmeyi, o heyecanı, mutluluğu, birçok duyguyu tartıyorduk. Şimdi bunlar da elimizden gitti ve maalesef tabletlere, bilgisayara gömülmüş durumda yeni nesil.
Ya burada iki önemli uç giriyor aslında. Bir yarışma ve de benzetme olgusu giriyor. Yarışmada mesela binlerce, milyonlarca insan, futbol maçlarını düşünün, tribünleri düşünün, oradaki heyecan dalgasını düşünün. İki takımın yarışması, birinin belli kurallarla tabii ki bağlanmış ve tabii şeyi de unutmamak gerekiyor. Oyun belli bir alanın içerisinde gerçekleşir. Ritüeller de böyledir. Belli bir oyun alanı. Yani karda kayarken bile o kayılacak yer bellidir zaten. Bir süre sonra buz tutar kaydıkça orası. Onun yeri bellidir. Onun dışına çıkmaz. Hiçbir çocuk orada kayarken onun dışında başka bir rota belirlemez kendine. Bütün çocuklar aynı rota üzerinde kayarlar. Bu bilinçli yapılan bir eylem değil. Yani çocuklar şunu söylemiyor kendilerine. Hadi şimdi bu rotadan, bu destinasyondan gidelim falan filan demiyorlar elbette. Bu kendiliğinden ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla futbol maçında da olduğu gibi ya da işte tabii bunların hepsi ticari bir şeye dönüşmüş durumda. İşte basket maçları ya da diğer branşlarda ticari bir araca dönüşmüş durumda sporun kimi dalları. Ama yine belli bir çerçevede belli kuralları olan, o kurallara uymak zorunda olan kişiler topluluğu tarafından oyun gerçekleştiriliyor. Benzetmede de aynı şekilde işte ritüellerde de benzetme ve tabii ki tiyatro. Hı hı. Tiyatroda da bir benzetme var. Hı hı. Şeylere başka bir podcast'e girelim aslında. Anadolu köylüsünün oynadığı oyunlara başka bir podcast'te mutlaka girmemiz gerekiyor.
Türk çünkü tiyatrosu çünkü zaten o şekilde doğuyor. Tabii. İşte kız kaçırma oyunları olsun. Bir takım işte yine benzer oyunlarla birlikte bir süre sonra metin haline geliyor bunlar. Hı-hı.
Bu konuda da şeye bakılabilir. Hani dinleyenler hani nereden araştırabiliriz bunu dediğinde işte Metin Andın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Nurhan Karadağ'ın ciddi çalışmaları var. Geleneksel Türk Tiyatrosu başlığına bakılabilir. O en azından nasıl ortaya çıktığını. Asıl kaynak ise yine Metin Andın Oyun ve Bügü kitabıdır. 400-500 sayfalık belki de daha fazla kitabı bu konuya eğiliyor tamamen. Oyun ve Anadolu köylüsünün oynama geleneğine eğiliyor. Burada benzetmeden söz edebiliriz. İşte, ölüp dirilme, dediğin gibi kız kaçırma ve şöyle de düşünülebilir bu. Yani Anadolu'da erginlenme törenlerini düşünün ya da semahları düşünün. Belli oranda gizli de kalmış bir tarafı da vardır. Semah mesela gizli yapılan bir icradır. Ama özünde oyun vardır. Oyun oynama kültürü vardır. Ama bir gizlilik de barındırıyor. Bütün oyunlar gizli değildir.
Şimdi şöyle bir teori de var. Artan enerji teorisi diye bir şey var. Her yaştan canlının ihtiyaçlarının giderilmesi için hani bir miktar enerji ihtiyacı var. İşte bu ihtiyaçlar arttıkça ekstra enerjiye ihtiyaç duyuyor. Fazla enerji zamanla o baskıya neden oluyor ve kişi bu baskıdan kurtulmak için araç olarak da oyunu kullanıyor. Doğal olarak oyun yoluyla da kendini boşaltıyor. O rahatlama dediğimiz şey oluşuyor. İşte daha çok bu teoriye şey girmiş, Friedrich Schiller, Herbert Spencer'a ait bir teori bu. İşte bu fazla enerjiyi harcamak dediğimiz şey, bu gerginliğin azalmasını sağlaması gibi bir teori bu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Oyun bir rahatlama aracı haline gelebiliyor. Belki de insanın en çok sahiplenme nedenlerinden bir tanesi budur. Yani tabii ki bu katarsis olgusunda da var. Aristoteles'in bir rahatlama sağladığı ya da Platon'daki o vecd haline dönüşmesi orada da görülebiliyor. Yani bunun zararlı olduğunu söylüyor da o. Gündelik hayattaki gerilimi ortadan kaldıracak bir unsur haline dönüşebiliyor oyun elbette. Tabii bunu sonrasında kullanmışlar. Yani bir rahatlama aracı haline getirmişler. Aslında rasyonalize etmişler bir anlamıyla. Oysa oyunun böyle bir şeye ihtiyacı yok bana kalırsa. Oyun her şeyden bağımsız, gündelik hayattan, gündelik alışkanlıklardan, her şeyden bağımsız, kendi halinde var olması gereken bir olgu olarak düşünüyorum insan hayatında. Buralarla çeşitli bilim alanlarına girip oyunu kullanarak kişiyi, insanı sağaltmaya çalışmak, rasyonalize etmek biraz bağlamından ya da insana olan katkısından da uzaklaşıyormuşuz gibi geliyor bana. Her zaman oyun olarak bize sunulan şeyler bazen oyun olmuyor. Mesela her şeyi inkar edebilirsiniz. Adaleti inkar edebilirsiniz, güzelliği, hakikati, zihni, Tanrı'yı inkar edebilirsiniz diyor Huizinga. Ama oyunu asla inkar edemezsiniz. Oyun hep vardır bizim hayatımızın içinde.
Bu oyunun kökeni işte egemenlik kurma arzusuna dönüyorsa problem. Aslında değil mi? Yani az önce dedin ya işte ahlaki olan, yani insana yaraşır olan saf oyun aslında doğrusu. Ama o arzu, hırs dediğimiz şey, işte egemen olma oyunda. Tıpkı şey örneğini verdin ya, şimdi ticarileşti futbol. Aslında insanlar buradan da eğlenebilir. Bu bir izleyici de olsa kendi rahatlamasını sağlıyor bir taraftan da. Egemenlik kurma arzusu ortaya çıkınca problem olmaya başlıyor. Yarışmak dediğin şey, az önce söyledin bunu da.
Yani sadece egemenlik aracına dönüştüğü zaman, işin içine kapital girdiği zaman elbette insanın içgüdüsel davranışları bakımından çok yararlı bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama yarışarak oynamak olabilir. Bu bir gerçeklik, var zaten. Yani golf de oynadığı zaman insan yarışmış oluyor. Ya da atletizm yapmış olduğu zaman, bunların hepsi aslında birer oyun. Birçok spor edimi özünde bir oyunu barındırıyor. Yarışma, kazanma arzusu elbette oyunun içerisinde var. Yani şey diyesim geliyor birazcık daha. O gündelik aile içerisindeki bir çocuğun kuralların dışında bir anlamda kendi belirlediği ya da oyunun kendisinin belirlediği kurallar çerçevesinde olduğu zaman zevk alıyor. Yani biri ona otur, kalk, yemek ye, televizyon izle, bilmem ne, okula git falan demiyor. O onun dışında kaldığında, o hayatın dışında kaldığında, kendine başka bir aura oluşturduğunda oyunla, zevkli olan tarafı da bu oluyor aslında. Kendi içimizde, kendi dünyamızda hep var olan bir şey oyun oynamak.
Tiyatro. Hadi bakalım. O zaman.
Tiyatro da buradan işte bu benzetmeden ortaya çıkıyor. Yani orada da bir şey benzetiyoruz. İşte biz onu benzetiyoruz. Biz onunla avcıyı benzetiyoruz. O an avlamıyor avcı aslında. Bir ava gitmemiş ateşin başında. Sadece yansılıyor. Yaptığı şeyi yansılıyor. O, herkes biliyor onun bir yansılama olduğunu. Onun bir gerçeklik olmadığını herkes biliyor. Ama o gerçeklikmiş gibi zevk alıyorlar. O gerçeklikmiş gibi eğleniyorlar. Güvenli de tabii ki. Bir saldırı olmayacak yani. Ondan da kuşku duymuyorlar. Bilmelerine rağmen eğleniyorlar. İşte çocuklarda şey yapın, çocuklara mesela, küçük çocuklara bir görünün bir kaybolun falan vardır ya. Çocuklar ondan acayip mutlu oluyorlar yani. Bu da var olma ve yok olma. Ölüm, dirim. Anadolu oyunlarında aynı şey var aslında. Bir var, bir yok. İsa, bir var, bir yok. Bir var, bir göğe yükselmiş, yok. Aynı şey. Öldün, dirildin. Ölüp dirilme oyunları var Anadolu köylüsünde. Gerçi şeyde de var bu. Misteri oyunlarında da var. Orta çağ gizem oyunlarında da var. İsa'nın yeniden doğuşu, göğe yükselişi. Meryem Ana'nın tekrar doğuşu. Varlığı ile yokluğu, içgüdüsel demek istemiyorum ama çocuk, bebek bunun farkında. Varlıkla yokluk arasında bir gelgiti biliyor en azından. Arada bir şey daha söyleyeyim. Bernard Sweet'in Oyun Yaşam Ütopya diye bir kitabı da var. Bunu da okuyabilirler merak edenler. Ya da işte biraz önce bahsettiğin çeşitli pedagogların da çıkardığı kitaplar var. Oyun oynama üzerine. Aslında oyun kendi varlığımızın bir ispatı diyebiliriz belki de. Kendimizi gerçekleştirmenin bir yolu diyebiliriz belki de. Kendimize döndüğümüz en saf halimiz, en yalın halimiz. Çünkü diğer koşullarda hep çevresel etkenler var. Çevremiz bizi belirliyor, insanlar bizi belirliyor, yaşam biçimi belirliyor. Oyunda ise biz kendimizi belirliyoruz. Her ne kadar bunun kuralları da olsa, oyun oynamanın kuralları da olsa biz belirliyoruz. O yüzden zaten mızıkçıları istemiyoruz, oyundan atıyoruz. Biri mızıkçılık yaptığı zaman oyundan atıyoruz onu. Durduruyoruz oyunu, hayır diyoruz. Bu böyle bir şey değil.
Ciddi bir iştir aslında oyun oynamak.
Evet. Her ne kadar eğlenceli gibi de görünse de o çok ciddidir. Çocukların oyun oynamalarını izleyin.
Tabii büyük bir ciddiyetle
evet.
Oynar çocuk.
Siz elinden çocuğun oyuncağını aldığınız zaman, oynarken özellikle oyuncağını aldığınız zaman gerçekten sinir krizleri geçirebilir çocuk. Küçük bir çocuk. Çünkü o yarattığı dünya, o özgürleştiği dünyaya bir saldırıda bulunuyorsunuz. Ruhsal olarak, zihinsel olarak, fiziksel olarak girdiği o dünyayı bozmuş oluyorsunuz. Çomak sokuyorsunuz aslında.
Oyunun varlığını tehlikeye atıyorsunuz
evet.
Aslında. Çocuk o oyunu sürdürmek istiyor çünkü. O yüzden o tehlikeyi de hemen ortadan kaldırmak istiyor. Mızıkçılık olarak adlandırıp hemen oyunun dışına itiyor. Hayat gibi aslında.
Yani dediğim gibi aslında var olduğumuz bir alan. Bizi biz yapan, yani bizi insan ya da insan demeyelim canlı olduğumuzu hissettiren bir faaliyet oyun. Biz birer canlıyız. Yani her ne kadar zihnimiz, aklımız olsa da içgüdülerimiz olsa da bizi hayata bağlayan, yaşama bağlayan en önemli unsur. Yaşadığımızı hissediyoruz oyun oynayarak. Ya da bir oyun faaliyetinin içine girerek, izleyici olarak da girsen o faaliyetin içindesin. Bir atletizm müsabakasını izlerken, bir futbol müsabakasını izlerken aslında yaptığımız şey bu. Orada da yaşadığımızı hissediyoruz. Oradaki gerilimi izliyoruz. Kuralı uyuyor mu, uymuyor mu onu izliyoruz. Mesela futbol programları çok var ya Türkiye'de. Sürekli kural tartışıyorlar. Sürekli o kural böyledir, şöyledir diye sürekli bunu tartışan, hayatını bununla idame ettiren insanlar var. O kural tartışmasına ne çekiyor bizi? Orada bir oyun var. Biz oyundan zevk almak yerine buralarla başka bir düşünce dünyasına sokuyorlar.
Bizi acaba bu gerçek dünyadan uzaklaştırdığı için mi buna bu kadar gömülme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü hani şu geldi aklıma. YouTube'da böyle gençler bilgisayar oyunları, yani kendi oynadıkları oyunların bölümlerini paylaşıyorlar ve milyonlarca izleniyor. Yani bunu izliyorlar. Oynadığı oyunu paylaşıyor ve orada bunu konuşuyor. Oyun karakterlerini konuşuyorlar. Sanki hani o karakterler onların hayatının bir parçasıymış gibi. Acaba bu baskı ortamından sıkıldığı için mi insan oyuna bu kadar sığınıyor?
Hayır hayır, işte oynama eyleminden dolayı. Sadece oynama değil, izleme de oyunun bir parçası. İzleyen de oyunun parçası aslında.
Şey gibi aslında, ritüellerdeki topluca tabii katılım
ki,
gibi.
Tabii ki, tabii tabii. Tribünleri düşünün, o bir ayin aslında. Nasıl ritüel var? İşte sesleriyle eşlik ediyorlar. Aynı anda bütün tribünler aynı şeyi söylüyor. Ve tekrar ederek söylüyor. Ritim giriyor işin içine.
Ve bir katarsis gerçekleşiyor.
Tabii ki, rahatlamış oluyorlar bir anlamda. Bu ritmik, ritmik olan şey haz veren şeydir aslında. Sokakta yürüyüşümüz ritmik değil midir? Ritmik haz verir. Yani ben yürümeyi sevmiyorum. Duyamazsınız çok fazla bunu. İster içgüdüyle yap, ister zihinle yap, ister akılla yap. İster çerçevesini belirle ya da belirleme. Oyun kendi yolunu buluyor. Kişi oynamaya başladığı zaman ya da oyunu izlemeye başladığı zaman kişi bundan bir biçimde haz duyuyor. Eğleniyor ya da geriliyor. Fark etmiyor. Ama mutlak olarak oyun insanı değiştiren, dönüştüren, rahatlatan bir unsur haline dönüşüyor.
Oyun çünkü başka bir dünya yaratıyor. Mesela oyun metinlerine baktığımızda da işte Jönen'in Hizmetçiler oyunu mesela. Orada iki hizmetçi çok şikayet ettikleri bir hayatı sürdürüyorlar. Fakat oynadıkları oyun sayesinde bir arınma yaşıyorlar. Böylelikle işte hayalini kurdukları o hanımefendi baktığınızda hiç olamayacak ikisi de. Ama o hanımefendinin yerine geçerek bir şekilde kendi ruhlarını sağaltmış oluyorlar. Yine oyun oynayarak.
Bu onu yazan da bu dünyada bir canlı olduğu için doğal olarak yazarlar oyun içinde oyun meselesini kullanıyorlar. Shakespeare'de, Hamlet'te de
tabii.
Oyun oynayarak kralın bir katil olduğunu ortaya çıkartabiliyorlar. Ya da Brecht'in oyunlarında neredeyse birçoğunda oyun içinde oyun vardır. İşte prologda bir başka hikaye vardır. Oradan başka bir yere gider. Yazarlar da bunun en nihayetinde oyun oynamayı bir biçimde oyunların içine yedirerek, yazdıkları oyunların içine yedirerek kullanmışlar.
Evet sevgili dostlar, bugünkü oyun kavramını bitirmiş olduk bu podcast'imizle. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Bol oyunlu günler. Hoşça kalın.